Ayrım 5.
O devrin durumunu inceleyenler Kazım Karabekir Paşa'nı uzağa gören ve süratle hareket eden bir insan olduğunu takdir ederler. Gayet muvazeneli, yani dengeli ve akıllı bir adamdı. Herhalde Doğu'yu tehlikeli bir maceraya atmak istemiyordu. Aynı zamanda ayrı bir hükümet kurmayı da istemiyordu. Çünkü bunun şahsi olması ihtimalini görüyordu. Bundan dolayı bir taraftan hükümet merkezini iknaya çalışırken onu yabancı kuvvetler elinde bir oyuncak olmasına da mani olmak istiyordu. Herhalde Türk topraklarında bir Ermenistan kurulmasına karşı cephe alıyor ve bunun için hazırlanıyordu. Durum aşağıdaki noktalardan dolayı hayli nazikti. Kafkasya'da sadece İngiliz askerlerinden müteşekkil, yani oluşan iki fırka vardı. Bunlar Türkleri kanlı hareketlere sevk için kışkırtmak suretiyle Ermenileri kuvvetlendirmek istiyorlardı. Bu devirde Erzurum'da oturan Kolonel Rawlinson Doğu vilayetlerinin başındaydı. Kendisi bir taraftan orada durumu incelerken diğer taraftan İstanbul'a bağlıydı. Kazım Karabekir halkın kışkırtılmasına ve karşılıklı bulunmasına engel olmaya çalışıyordu. Türklerin karşılıklı bulunması hem Ermeniler için hem de ihtilaf kuvvetleri için hoşa giderdi. Çünkü bu Türk topraklarında bir Ermenistan kurulmasına bir bahane olabilirdi. Bundan dolayı Kazım Karabekir İngiliz kuvvetleri çekildikten sonra harekete geçmek istiyordu. Kolonel Rawlinson'ın vazifesi Doğu Anadolu'nun silahlarını elinden alıp silah ve cephaneleri Kafkas Ermenilerine götürmekti. Bu aşağı yukarı İzmir'de oynanan oyunun aynı olabilirdi. Kazım Karabekir Türk silahlarının Ermenilere geçmesine şiddetle karşı koyuyordu. Fakat silah götüren trenler Hasankale'den öteye gidemediler. Çünkü oradaki Türk milliyetçileri trenlere hücum ederek silah ve cephaneleri aldılar. 1920'de Kazım Karabekir'in Ermenilere karşı harekatında bu silahlar kullanılmıştır. Bu kadar birbirine zıt tesirler ve kargaşalık arasında Doğu vilayetlerini koruması Kazım Karabekir'in en çok övülecek hareketlerinden biridir. Kafkasya Ermenileri ve Doğu Anadolu'yu teftiş eden Amerikan Askeri Komisyonu'nun başında olan General Harbord bana öyle bir devirdeki emniyet ve intizamdan büyük bir takdirle bahsetti. Aynı zamanda Erzurum Kongresi şu üç nokta üzerinde çalışmaya karar verdi. 1. Milli misakı hazırlamak. 2. Anadolu'nun müdafası için hazırlık yapmak. 3. Şayet Anadolu'da muvakkat yani geçici olarak milli müdafaa için bir hükümet kurulacaksa bunu idare için heyeti temsiliye adı altına bir heyet seçmek. Fakat eğer kongre geçici bir hükümet kurmak için bir heyet seçerse bu heyetin merkezi hükümetin kanunlarını tatbik etmesi lüzumunu tespit etmek ve bir milli misak tesisinden sonra hükümetten çekilmek. Erzurum Kongresi İstanbul hükümetini ve padişahı ürküttü ve bunun neticesi olarak bir seçim yapmak meselesi ciddi olarak konuşulmaya başlandı. Erzurum Kongresi 23 Temmuz ve Ağustos 1919'da Sivas'ta başka bir kongre yapmak için harekete geçti. Burada Batı ve Orta Anadolu ile hatta İstanbul'un temsilcileri bulunacaktı. Sivas Rauf Bey'i, Erzurum Mustafa Kemal Paşa'yı ve Hoca Raif Efendi'yi bu kongre için seçmişti. İstanbul'daki İtilaf Kuvvetleri ve Padişah Hükümeti bu ikinci kongreye mani olmak için muhtelif cephelerden harekete geçtiler. Fransız zabitleri Sivas valisi Reşit Paşa'ya giderek eğer bu kongre olursa 5 gün içinde Sivas'ı alacaklarını söylediler. Bu ultimatomdan hemen sonra İngilizler Samsun'a Batum'dan 4 tabur asker çıkardılar. Miralay Refet Bey hemen muntazam yani düzenli milli kuvvetlerle Samsun'a yürüyerek İngilizlerden kuvvetlerini geri çekmesini istedi ve onlar da hemen geri çektiler. Bundan hemen sonra Miralay Selahattin Bey Refet Bey'in yerine tayin edildi. O da Miralay Selahattin Bey'in milli ve vatani hislerinden emin olduğu için yerini ona terk etti. Miralay Selahattin milliyetçilere Sivas'ı müdafaa edeceğine söz verdi. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da toplandı. Kararları Erzurum Kongresi'nin kararlarının aynıydı. Erzurum'da tecessüs etmiş yani kurulmuş olan milli hakların Rumeli ve Anadolu adına müdafaası yoluna bir teşekkül yani kuruluş hasıl olmuştu. Bu vilayetlerdeki İttihat ve Terakki'ye bağlı siyasi kulüplerin birçoğu ihtilalci bir vaziyet aldı. Dipnot. Bu tarihte sabık yani eski Maliye Nazırı merhum Cavit Bey Şişli'de saklı olduğu bir evde beni görmek istedi. Ferit Paşa hükümeti başa gelir gelmez İttihatçılar tevkif edildiği için o da saklanmıştı. İstanbul İttihatçıları kendisini bu kongreye mümessil, temsilci seçmek istiyorlardı. Bu hususta benim fikrimi sordu. Ben de bu hususta Mustafa Kemal Paşa'nın fikrini almadan harekete geçmemesini tavsiye ettim. Ben Kemalettin Sami Bey vasıtasıyla paşaya yazdım. Mustafa Kemal Paşa da nazik bir surette bunun olamayacağını bildirdi. Cavit Bey müteessir, üzgün göründü ve o hafta İstanbul'dan uzaklaştı. Yazarın notu. Merkezi hükümet Malatya valisi Ali Galip Bey'e Sivas'a yürüyerek temsilcileri tevkif etme emrini verdi. Bu emri Sivas öğrendi. Malatya milliyetçileri Ali Galip'i korkutarak onu oradan kaçırttılar. Bu haince hareket heyeti temsiliyeyi İstanbul hükümetinden tamamen ayırarak müstakil bir vaziyet almaya zorladı. Sivas'ın milli harekete bağlılığı çok büyüktü. Orada kendisini tehlikeye atarak temsilcileri tutanların arasında en mühim şahıslardan biri Halis Turgut Bey'dir. Dipnot: Halis Turgut Sivas'ın tanınmış bir ailesindendi. Mecliste yıllarca Sivas'ı temsil etmiştir. 1926 Haziran'da bilinen meseleden dolayı İzmir'de idam edilmiştir. Gerçi Mustafa Kemal Paşa'ya suikast meselesiyle hiçbir ilişiği yok ise de çok hür düşünceli bir adam olması onun hayatına mal olmuştur. Yazarın notu. Seçimler büyük bir hürriyet içine bütün yurtta başladı. 1908 seçimi bir yana hiçbir seçimin bu kadar hürriyetle yapıldığını ben hatırlamıyorum. Burada garip bir hadise olmuştu. Türk Kanunu Esasisi yani Anayasası 1924'teki değişiklikten önce 20 yaşındaki bütün Türk erkeklerin seçilebileceğini ifade etmekteydi. Beypazarı'nda 22 oydan 20'sini bana vermişlerdi. Bundan başka da Giresun 8 oy vermişti. Bana karşı gösterilen bu güven ve sevgiden dolayı çok minnet duymama rağmen siyasi hayata atılmak istemiyordum. Bundan başka da kadınların seçilme hakları yoktu. Fakat eğer isteseydim Ayan Meclisi'nin yani Senato'nun tefsirine bağlanmak şartıyla ben mebus olabilirdim. Beypazarı beni kendine fahri hemşire seçti. Giresun'da orada Halide Hatun adı altında bir kız okula açtı. Vatandaşların emniyet ve sevgisi beni daima minnettar etmekle beraber bu bilhassa beni çok heyecanlandırdı. Milliyetçilerle merkezi hükümet arasında münasebet tekrar başladı. Merkezi hükümet Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderdi. Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Bekir Sami Beylerle bu meseleyi ciddi olarak konuşmasını sağladı. Bu konuşma sırasında meclisin merkezi Anadolu'da olması istenmiş ise de bu o zaman gerçekleşmemişti. Seçimler biter bitmez hükümet merkezinin İstanbul'da mı yoksa Anadolu'da mı bir yerde mi olması daha uygundur meselesi ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa ve kendisiyle işbirliği yapan bazılarımız, ben de dahil, merkezin Anadolu'da olmasını tercih ettik. Bu esnada Mustafa Kemal Paşa hepimize yazarak bu meselenin İstanbul dışında bir merkez seçilmesiyle hallolulması üzerinde durdu. Bu aralık İstanbul'un durumu çok karanlıktı. Bazıları eğer İstanbul'dan merkez kalkarsa Türklerin İstanbul'a önem vermediği hissini uyandıracağından ve İstanbul'u kaybetmek ihtimalinden korkuyorlardı. Sonunda İstanbul merkez olarak kabul edildi. Milli Hareket'i temsil eden mebusların başına Rauf Bey 1920 yılı Ocak ayında İstanbul'a geldi. O da Mustafa Kemal Paşa gibi merkezin Anadolu'da olmasını istiyordu. Fakat çoğunluğa baş eğmeye mecbur oldular. Burada benim kendimin de şiddetle merkezin İstanbul'un dışında olmasını istediğimi eklemek isterim. Sebebi İstanbul'a karşı kayıtsızlığım değil, merkezin Anadolu olmasının oraların medenileşmesine yol açması ihtimaliydi. Burada kısmen şahsi bir vakadan bahsedeceğim. Eski devirleri temsil eden İstanbullular arasında benim en çok bağlı olduğum Doktor Adnan'ın eniştesiydi. 70 yaşında bir adamdı ve San Francisco d'Assis yani Assisli Aziz Francesco, Fransisken tarikatının kurucusu. Garip bir şekilde hatırlatırdı. Çünkü sadece evliya gibi bir adam değil, aynı zamanda bir çocuk hissi taşıyan bir insandı. Bu sebepten bir aile konağı, dipnot, ev şimdi Cerrahpaşa'da Kızılay Hemşire Okulu'dur, yazarın notu, bir oğlu bir kızı olması, evli olması, çok güzel bir bahçesi bulunması bir tezat teşkil ediyordu. Çünkü San Francisco d'Assis'e benzemesi bir adamı mağaraya çekilmiş olarak düşündürüyordu. Evin yanında mini mini bir cami vardı. Kendisinin zamanı bahçesinde çalışmakla veya namaz kılmakla geçerdi. Çok uzun boylu bir adamdı. Gayet zayıf, biraz öne doğru eğik omuzları ile yürürken insana birçok nesillerden gelme bir kültürün tesiriyle bir dere kenarında hareket halinde olan bir sazı hatırlatırdı. Daima ütülü kar gibi beyaz gömleğin üstüne siyah bir cübbe giyer, kolları rahat çalışabilmek için dirseklerine kadar sıvalı dolaşırdı. Başındaki beyaz sarık Türk topraklarından ebediyen göçmüş olan bir beyaz sarık zarafeti taşırdı. Yüzü ince uzun, teni pembe, burnu ufak, ağzı yumuşak bir gülümseme içindeydi. Gözleri harikulade güzel, açık maviydi. Dipnot: Ali Rıza Bey, 2. Mahmud'un sadrazamı Selim Paşa'nın torunuydu. Onun zamanında Yeniçeriler öldürtülmüştü. Bu kadar kanlı bir adamın bu kadar ince ve rakik, narin bir torunu olması bana irsiyet, soya çekim denilen şeyin umulmadık bir tecellisi, yani ortaya çıkışı gibi gelirdi. Yazarın notu: Her ne zaman oraya gitsem, ister namazda, ister bahçede olsun hemen yanıma gelirdi. Eski ve antika bir kağıt kadar ince elini uzatırdı. Ondan sonra yanıma oturur, gözleri güleç, sigara içmemde ısrar ederdi. Çünkü ona saygımdan dolayı yanında sigara içmek istemezdim. Onun o rakik, yani narin sesi hala kulağımdadır. Hanımefendi kızımız nasıl? Onun huzuru hanımefendi kızının ruhunu o günlerde Türkiye'de geçen facia havasından sükûna götürürdü. Hiçbir zaman ayak ayak üstüne atmazdı. Sigara içerken de biraz kendisini kabahatli hissederdi. Konuşulan konular güller, hayvanlar ve sebzelerden ibaretti. İnsanlardan hemen hiç bahsetmezdi. Fikrinin sükûnu içinde ırk, din ve sınıf ayrılıkları hiçbir zaman yer almazdı. Her ölen onca rahmete kavuşur ve yaşayanlara da hayırlı bir hisle bakardı. O günlerde etrafında dönen büyük öfke ve garaz hislerinden hiç haberi yok gibiydi. Onu memnun etmek için o günlerde Medine kumandanı Fahrettin Paşa'nın istifasını ve nasıl uzun müddet mütarekeden sonra İngiliz kuvvetlerine Medine'yi terk etmek istemediğini anlattım. İngiliz kuvvetleri Medine'yi kuşatmış, halk susuz ve yiyeceksiz kalmıştı. Nihayet maiyeti halkı açlıktan öldürmemek için teslim olmayı teklif ettikleri gibi İstanbul'da kendisine mütarekenin maddelerine dayanarak Medine'yi derhal terk etmesini emretmişti. Anlattıklarına göre Fahrettin Paşa Hazreti Muhammed'in kabrine gitmiş, kılıcı sadece ona ait olduğuna inandığı için ayak ucuna bıraktıktan sonra orada bayılmıştı. Ben bunu kendisine anlattığım zaman bu dini vakanın onu memnun edeceğini sanmıştım. Fakat o rakik yüzünde hiç de böyle bir belirti yoktu. O zamana kadar hiç rastlamadığım garip bir sesle dedi ki, Fahrettin Paşa peygamberin kabrinin etrafındaki hurma ağaçlarını kestirmiş. Ben şaşırdım ve bilhassa o zaman Ali Rıza Bey'in ruhunda orduların, kılıçların yer almadığını anladım. Onun için en önemli şey hurma ağaçlarıydı. Bu Gandhiciliği bile geçen bir ruh aletiydi. İşte bundan dolayı François d'Assisi hatırladım. Kendisine bir hizmet edebilmek için içim yanardı. Fakat o benden bir şey istememiş, bununla beraber bir gün şöyle bir şey söylemişti. O zaman İstanbul'da yaşayan Şerif Nasır Bey, Ali Rıza Bey'in akrabası ve dostuydu. Anlaşıldığına göre Şerif Nasır'ın ailesi öksüz bir Arap kızına evlatlık almışlardı. Kızın renginin esmer olmasından dolayı Ermeniler onu bir Ermeni çocuğu diye ellerinden almışlardı. Şerif Nasır Bey İngilizlerin himayesinde olduğu için bu meseleyi niçin kendisi halletmemişti bilmiyorum. Ali Rıza Bey'e gelince iyi muamele edilmek şartıyla bir çocuğun Ermenilerin veya Türklerin elinde olmasında bir fark yoktu. Bana dedi ki, acaba hanımefendi kızım İngilizlere bunun bir Müslüman çocuğu olduğunu söyleyebilir mi? Bunu ispat edebilecek nüfus tezkeresi Medine'de çıkartılmıştır. Ben İngilizlerle münasebette bulunmak istemediğimden dolayı biraz tereddüte düştüm. Bununla beraber ertesi gün Rumeli Hisarı'nda oturan Kolonel Smythe'ı görmek üzere evinden ayrıldım. Güzel, ufak tefek bir Rum karısı vardı. Beni nezaketle kabul etti. Kendisi de derhal aşağıya indi. Ona bu Ermeni Türk yetimleri meselesinin Türklerle azınlıklar arasında nasıl bir vaziyet doğuracağını anlattım. Başını salladı, parmaklarını birbirine geçirerek dedi ki, Ermeni ve Türk çocukları bu vaziyettedir. Onları ayırt etmek için parmakları kesmek gerekir. Kendisine küçük Arap kızından bahsetmeden sessizce ayrıldım. Colonel Smythe'ı son olarak gördüğüm zamandan beri İngilizlerin Türklere karşı yumuşar gibi görünen durumu artık değişmişti. O gün Kemalettin Sami'nin bazı raporlarını hazırladım. Anlaşıldığına göre İngilizler barış ve sükûn adına İstanbul'u tamamen ellerine almak için bir bahane arıyorlardı. Bu bahane de Türklerle azınlıklar arasında kanlı bir çekişme sonunda meydana gelebilirdi. Aynı zamanda o günlerde Fener'deki zavallı fukara Hristiyan bölgesiyle Türklerin fakir mahallelerinde endişeler artmıştı. Tabii bu meseleden artık Ali Rıza Bey'e bahsetmedim. Eve döndüğüm zaman gerçek bir felakete sürüklenmekte olduğumuzu tamamen idrak etmiştim. Irklar arasında nefret gün geçtikçe artıyordu. O kadar ki Hristiyan çocukları Türk mahallelerinden, Türk çocukları da Hristiyan mahallelerinden birbirlerini dövmeden geçemiyorlardı. Buna karışmamış hemen hiçbir çocuk yoktu. Burada garip bir olay anlatacağım. Fazlıpaşa'daki evimizin önünde Türk ve Hristiyan çocuklar birbirlerine girdiği zaman iki tarafın anneleri de gelmiş ve onları ayırmıştı. Ondan sonra da bu kavgalar durmuştu. Bu bana gelecekteki bir dünyada kadınların el ele vererek savaşa nihayet vermeleri ihtimalinin ilk adımı gibi gelmişti. Ertesi gün Ali Rıza Bey'i görmeye gitmiştim. Eşi tavuklara yem veriyordu. Sordum. Beyefendi nerede? Eliyle duvarın arkasını göstererek Zerzevat bahçesinde, yani sebze bahçesinde. Çalışırken gidip görmek ister misin dedi. Hemen duvardaki tahta kapıyı açarak en serin ve en güzel bir sebze ve yemiş bahçesine girdim. İncir ağaçlarından incirler sallanıyor, her taraf gölge içinde. Bir tarafta kabak, lahana tarlalar ortasındaki kabın etrafında dolaşarak su çeken bir eşek. Ali Rıza Bey arkasında eski bir mavi gömlek, başında beyaz bir takke, eşekle birlikte dönüyor ve onunla insanmış gibi ''Hadi oğlum, hadi oğlum'' diye konuşuyordu. Beni görünce ''Buraya geliniz hanımefendi kızım, o dinlensin, ben de size incir toplayayım'' dedi. Karşı karşıya oturduk, bahçenin hususiyetini teşkil eden o tatlı incirleri yedik. Sanki Kolonel Smythe'ın cevabının ne olduğunu ve benim üzerimde yaptığı tesiri anlamış gibi beni avutacak tarzda ve her zamandan daha tatlı konuştu. Bundan bir müddet sonra küçük oğlum bana gelerek büyük kardeşi gibi uzun pantolon giymek istediğini söyledi. 6 ay sonra olabilir ancak dedim parmaklarıyla 6 sayarak. Çok uzun zaman diye cevap verdi. Barış konferansı yaklaşmıştı. Anadolu'daki muhtelif teşkilat huzursuzluk içindeydi. İhtilaf kuvvetlerinin sansürü davalarını dış memleketlere duyurmaktan alıkoyuyordu onları. Batı Anadolu Yunanlıların işgali altında olan kısımların kendilerine iadesini istiyordu. Adana'da Ermeni-Türk kıtali yani karşılıklı öldürmeler devam ediyordu. Doğu Anadolu toprakları üzerinde Ermenistan istemiyorlardı. İzmir dağlarında ise çarpışmalar devam ediyordu. 1919 yılı Eylül ayının sonlarında King Crane Komitesi İstanbul'a geldi. Bunlar bir taraftan durumu Amerika adına incelemek, bir taraftan da büyük bir nezaketle bizim de şikayetlerimizi dinlemek istediklerini söylediler. Bunlar bizimkilerin şikayetini de Paris'teki Barış Konferansı'na bildireceklerdi. Trakya temsilcileri komisyona giderek şikayetlerini bildirmemi ve benim bunları tercüme etmemi istediler. Bu pek hoşuma gitmedi. Amerikan elçiliğinin merdivenlerini çıkarken dünyanın sonu gelmiş gibiydi. Gerçi Anadolu'nun daha fazla kuvveti ve şansı var idiyse de düşman ırklar arasında bulunan Trakya'nın durumu çok kötüydü. Nihayet komisyon karşısına çıktık. Umumiyetle Madame Bristol'le çay içtiğimiz sofra şimdi yeşil bir örtüyle örtülü, etrafında 5 kişilik komisyon oturuyordu. Milli haklarımıza herhangi bir elçilikle müdafaa etmek bana çok ağır geldi. Ben 3 arkadaşım adına tercümeye başladım. Mr. King, Bulgarları Yunanlılara tercih etmez misiniz diye sordu. Hiçbirini tercih etmiyorduk. Bu toplantı bittiği zaman hepimiz nefes aldık. Süleyman Nazif Bey'in o vakur kafasıyla harikulade gözlerinin bakışını hiç unutmam. Benim elimi bir küçük çocuğu himaye eder gibi tutmuş, bize bugün analık et, bizim için de tercümanlık yap demişti. Onlar Doğu Anadolu'yu temsil ediyorlardı. Süleyman Nazif Bey konuştu. Şüphe götürmez bir Türk çocuğu olanlar Doğu Anadolu'da Ermenistan istemiyorlardı. Heyetten birisi kıtalden bahsetti. Süleyman Nazif sinirlendi. Bu kıtalin nasıl iki taraflı olduğunu, Türkler kadar Ermenilerin de mesul olduğunu anlattı. Sözleri Wilson'un 27 Eylül 1918'de vermiş olduğu nutku hatırlatıyordu. Tarafsız bir adalet hiçbir tarafı ayırt etmemek lüzumunu taşır. O öyle bir adalettir ki mevki ve taraf tutmana herkese müsavi yani eşit olan hakkını tanır. Bu mülakat çok acı oldu. Muazzam bir masa etrafında oturan heyetle sağ taraftaki siyahlar giyinmiş 4 Türk vatandaşın facia ifade eden yüzleri hala hafızamdadır. Ben orada sadece bir tercüman değil, biraz da avukat vaziyetindeydim. Odadan çıktığımız zaman Süleyman Nazif Bey'in yüzünün son derece sararmış olduğuna dikkat ettim. Kapıda birbirimizden ayrıldık. Son telgrafta 1924'te Edip Kızı Halide adlı makalesiyle bugünü hatırlatıyordu. Mr. Crane Türklere gayri resmi bir şekilde çok dostluk gösterdi ve Amerika'ya 6 talebe gönderdi. Bundan başka da Sivas'a Chicago Daily News'un muhabiri Mr. Brown'u göndererek Türklerin görüşlerini aldırttı. O zaman Profesör Albert H. Leiber'ın bulunması geleceğin tarihçiler için iyi bir şey olmuştur. Çünkü Profesör Leiber ile Profesör Arnold Toynbee yakın doğunun çetin kargaşalığını tarafsız gözle gören iki bilim adamıydılar. İzmir dağlarında müdafaya hazırlanan insanlar teşkilatlarını kuvvetlendiriyorlardı. Bunlar henüz Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'taki teşkilatı ile pek temasta değildiler. İzmir dağlarında daima Robin Hood esatirini yani efsanesini hatırlatan bir hareket vardır. Oraları daima Osmanlı hükümeti ile anlaşmazlık halindeydi. Eşkıyalar zenginlerin çocuklarını yakalarken onlardan para alırlar, zengin tüccarları hükümet erkanını öldürürlerdi. Fakat fakir köylülere yardım ederlerdi. Eşkıyalar Yunan işgalinin ilk günlerinde dağdan inerek Yunanlılara katılmışlardı. Dipnot: bunların başında Gökçe Efe bulunuyordu ve Yunanlar kendisini çok seviyorlar, İzmir kahvelerinde buluşup konuşuyorlardı. Bu böyle devam ederken bir gün Efe kahvede birdenbire iki Yunan askerini öldürerek ortadan kaybolmuştu. Anlatıldığına göre bir Yunan çavuşu Efe'ye mavi bir keseden tütün ikram etmiş. Bu keseyi Efe beğenmiş ve çavuşla anlaşılan sarhoş bir vaziyette bunun hikayesini anlatmış. Çavuşun anlattığına göre dağda bir Türk kızına tesadüf etmiş, ona taarruz edip öldürdükten sonra boynundaki mavi keseyi almış ve bunu bir tütün kesesi yapmıştı. İşte Gökçe Efe bundan dolayı adamı öldürmüş, kaçmış ve avanesi de onu takip etmişti. Yazarın notu: bu kısmen yağmaya katılmak hırsından, kısmen de Osmanlı hükümetine karşı besledikleri hınçtan ileri geliyordu. Fakat bir ay geçmeden silahını alan tekrar dağa çıktı. Gökçe Efe orada Yunanlara karşı silahlı mukavemeti yani direnişi yapan ilk adamdır. Onun hikayesi bir nevi halk efsanesi haline gelmiştir. Diğer liderler ve halk Aydın ve Nazilli'de toplanıyorlardı. Kendilerini meydana çıkarmayan zabitlerden biraz talim gördükten sonra oraları Yunanlar için yaşanmayacak bir hale getirmişlerdi. Aydın 7 defa zapt edilmiş, tekrar geri alınmıştı. Nazilli, Milli Kuvvetler tarafından Demirci Efe diye tanınan liderin mahiyetinde Yunanlılara karşı vaziyet almıştı. Salihli cephesi Halil Efe tarafından tutuluyordu. Çerkez Ethem de onların başı olmuştu. Sarı Efe lakabı ile anılan kaymakam Edip ve birkaç Türk taburu silahlarıyla birlikte onlara katılarak müdafaa noktasının kuvvetini teşkil etmekteydiler. Miralay Bekir Sami, sonraki hariciye vekiliyle karıştırılmamalı ve Miralay Kazım bu mücadelenin ilk tanınmış isimleri arasındadırlar. Türklere İzmir'de yapılan ilk kanlı muameleye karşı tamamen kayıtsız kalan Batı Umumi Efkarı yani kamuoyu, İzmir'in içindeki Rumların karşı karşıya bulunduğu tehlikeden heyecana düşmüştü. İtalyan, Fransız ve Amerikan amiral ve generallerinden müteşekkil yani oluşan bir tetkik komisyonu 1919 Ekim'de durumu incelemek için İzmir'e gittiler. Fakat bunların raporu Türk-Yunan mücadelesi bitmeden önce yayımlanmadı. Rapor İzmir'in Yunanlar tarafından işgalini makul bulmuyordu. Milli Misak'ın yayımlanması İtalya ve Fransız işgal kuvvetleri merkezlerinde iyi karşılanmakla beraber İngiliz merkezi somurtkan bir vaziyet almıştı. Bununla beraber kimse yeni bir hareket beklemiyordu. Şubat'ta durum sallantılı bir hal aldı. Kemalettin Sami gece yarısından sonra bize ziyaretlerini sıklaştırmış ve İstanbul'daki İngilizlerin siyasi hareketleri hakkında raporlar getirmişti. Bunların birinde Milli Hareket aleyhinde bulunmak üzere Said Molla'nın adamlarının Anadolu'ya gittiği ifade ediliyordu. Adapazarı'nda Çerkezleri harekete getirmeye çalışıyorlardı. Bütün raporlar küçük sarı kağıt parçaları üzerine yazılmış olduğu için ben doğruluklarından şüphe ediyordum. Sordum: bunları nasıl elde ettiniz Kemal Bey? Said Molla'nın katipliğini yapan bir akrabasından. Doğruluklarından emin misiniz? Çocuk bütün kalbiyle bizim tarafımızda. Bu kağıtları çalmayı doğru bulan bu adam niçin asıllarını almamış? Said Molla kendisinden şüphe etmesin diye. Ben bunların doğruluğundan tamamen emin değildim. Ancak 1920'de milli hareketi hemen hemen ortadan kaldıracak bir durum hasıl olduğu zaman ben de fikrimi değiştirdim. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Kemalettin Sami bunlara çok önem veriyordu. Bunlardan bir tanesi daha sonra Chicago Tribune'da ve bazı Fransız gazetelerinde çıktı. Bunlardan biri adı Forrester olan bir İngiliz'le Ferit Paşa arasındaki bir mülakattan bahsediyor ve İngiltere'nin tıpkı Mısır gibi Türkiye'yi ele almasını ifade ediyordu. Aynı Şubat ayında İngilizlerin Milli Misak'a karşı bir vaziyet alarak hepimizi esir edip Malta'ya gönderecekleri haberleri ağızlarda dolaşıyordu. Gerçi benim gibi herhangi birini almaları ihtimali varsa da İstanbul'daki meclisi kapatarak mebusların gönderileceğine kimse pek inanmıyordu.